Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Efesliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlere bakacağız. Bir anımsatma olsun diye 1. ayetten 6. ayete kadar önce okuyayım. Şöyle diyor, Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7 ve 8. ayetlerde şöyle diyor, tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Değerli dinleyicilerimiz, öncesiz bir sonsuzlukta Tanrı bizi seçti. Önceden belirledi ve sevgili oğlunda bizi kabul etti. Şimdi sonsuzluğu bırakıp zaman içerisine girelim. Tanrı'nın planladığı her şey sonsuzluktan çıkıp dünyamıza gelen ve zaman içerisinde insan beden alan Mesih'in eline teslim edildi. Mesih'in günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce dünyamıza geldiği tarihi bir gerçektir. Tanrı sözü insan beden aldı ve insanlık tarihine müdahale etti. Yeryüzünde 33 yıl yaşadıktan sonra çarmıh üzerinde tüm insanların günahı için kurban edildi. Öldü. 3 gün sonra ölümden dirildi ve daha sonra göğe yükseldi. Bunlar Tanrı sözünün bizlere açıkladığı tarihi gerçeklerdir. Herkesçe benimsenen olaylar değil bunlar. Birçok kişi güzel bir dine sahip olmak ister. Duygularını okşayan ayinlere katılmak ister. Mesih'in çarmıhı insanın güzellik duygularına hiç de hitap etmez. Aynı zamanda insanın gururunu da okşamaz. Ne yazık ki bu olaylara gelince birçok liberal görüşlü kiliseler ve hatta sözde müjdeye sadık kalan kiliselerde bile doğal insana hitap eden, onun doğal duygularını okşayan mesajlar verilmektedir. Mesih'in kanı hakkında konuşmak çirkin bir şey olarak görülür ve bunun sözü edilmez. Yıllarca önce bir bayan Morgan adında bir vaazcıya geldi. Kadın bir aristokrat yani soylu gibi davranmasını seven birisiydi. Elinde taşıdığı bir değneğin ucundaki gözlüklerle Campbell Morgan'a dik dik baktıktan sonra "Sayın Morgan, kan konusundan hiç hoşlanmam" dedi. "Tiksindirici bir şeydir ve benim güzellik duygularıma hakaret eder." Bunun üzerine Morgan şöyle yanıt verdi. "İğrenç bir şey olduğu konusunda seninle hemfikirim hanımefendi. Ama iğrenç olan aslında bu kanın temizlemek istediği senin günahlarındır." Değerli dostum, Mesih'in kanı iğrenç bir konuysa senin günahının iğrençliğinden dolayı böyledir. Benim bulunduğum kentte kiliseye yeni bir ruhsal çoban gelmişti. Kilisenin üyesi olan bir çift onu görmeye gitti. "Umarız bu kan meselesi üzerinde fazla durmayacaksın. Senden önce hizmet veren çoban sürekli bu konu üzerinde dönüp durdu ve umarız ki sen de aynısını yapmayacaksın" dediler ona. Yeni çoban şu yanıtı verdi. "Emin olabilirsiniz ki gereğinden fazla üzerinde durmayacağım." Çift bu cevaptan memnun şekilde ondan ayrılmaya hazırlanırken yeni çoban ekledi. "Durun bakalım. Gereğinden fazla üzerinde durmak zaten mümkün değildir. Kan o kadar gerekli ki." Sonra vaazlarında Mesih'in kanının önemini vurgulamaya devam etti. Evet dostum, Mesih'in kanı insanı tiksindirir. Ama yine de kan olmadan günahlarımızın bağışı olamaz. Kurtuluşumuz ve kilise konusunda Baba Tanrı planları çizdikten sonra bunu Oğul Tanrı'nın eline verdi. Oğul bu dünyada kilisesini kurmak için geldi ve bunu delinmiş ellerle yapacaktı. Eski antlaşma yazılarına baktığımızda Orada baştan sona kadar kan izlerini görebiliriz. Kan dökülmeksizin günahların bağışı olamaz. İleride sunulacak olan tek kurban Mesih gelinceye dek bunun gölgesi olarak hayvanlar kurban edildi. Hayvanların kurban edilişi günahları ortadan kaldıramazdı. Sadece değerli dostum, Mesih bunu yapabilir. İbraniler mektubunun yazarı şöyledir: Ateşte yakılan sunulardan da, günaha karşı sunulardan da hoşnut olmadın. Bunun üzerine kitap tomarında benim için yazıldığı gibi işte istemini uygulamaya geldim ey Tanrı dedim. Önce şunu bildiriyor: kurbanlar, sunular, ateşte yakılan sunular, günaha karşı sunular istemedin. Bunlardan hoşlanmadın da. Bunlar ruhsal yasa uyarınca sunulur. Sonra şöyle diyor: İşte ismini uygulamaya geldim. İlkini ortadan kaldırıyor ki ikincisini kesinleştirsin. İsa Mesih'in bedeninin bir kez sunulmasıyla Tanrı istemi uyarınca kutsal kılındık. Her rahip her gün görevini yapar, ardı ardına hep aynı sunuları sunardı. Bunlar hiçbir zaman günahları ortadan kaldıramazdı. Oysa Mesih günahlara karşı sürekli etkisi olan tek sunuyu sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Orada düşmanlarının ayakları altına basamak edilmesini beklemektedir. Suçlarımızın bağışına sahibiz. Kimde sahibiz? İsa Mesih'te dostum. Günahlarımızın bağışına İsa Mesih'te sahibiz. Sevgili oğuldaki bu Mesih'tir. Biz Mesih'te Tanrı tarafından kabul edilmişizdir. Kurtarış işi başlıca Mesih'in başarmış olduğu iştir. Burada suçlarımızın bağışına sahip olduğumuz açıklanır. Ne kadar mükemmel bir şey değil mi? Nice kişi suçlarının silindiğini, ortadan kalktığını gönülden istiyor. Bağış, gelişi güzel kullanılmıyor. Özel bir iştir bu. Özel şekilde gerçekleştirildi. Mesih sırf bu işi tamamlamak için yeryüzüne indi. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. O bizim kurtuluşumuzun karşılığını ödemek için dünyaya geldi. Biz günahlarımız içinde köleydik ve o bizi özgür etmek için geldi. Özgürlüğümüzün bedelini kendisi ödedi kardeşim. Yeni antlaşma kesiminde kurtuluş sözcüğünün karşılığı olarak üç ayrı Grekçe sözcük kullanılır. Agorazo sözcüğü pazarda satın almak anlamına gelir. Eskiden köle pazarları vardı ve belki de burada bu resim çizilmektedir. Birisi pazara gider ve orada bir kölenin satılık olduğunu görür. Bedelini sorar ve neyse cebinden parayı çıkarıp öder. Köleyi alır ve özgür eder. Köleyi satın alan kişi onun bedelini ödemek zorundadır. İşte 1. Korintoslar 6. bölüm 20. ayette Pavlus'un kullandığı sözcük bu agorazo sözcüğüdür. Bir bedel karşılığı satın alındınız diyor. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. İkinci sözcük exegorazo sözcüğüdür. Bunun anlamı ise bir şeyi pazardan alıp götürmektir. Tam anlamı bir eşyayı pazardan satın alıp onu tekrar satmamak üzere eve götürmektir. Bazıları bir pazardan eşya alıp onu başka pazarda karına satarlardı. Bu durumda satın almak için aksegorazo sözcüğü kullanılmaz. Aksegorazo tekrar satmamak amacıyla bir şeyi almaktır. Galatyalılarda kullanılan sözcük budur. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih ise aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaad edilen ruhu imanla alalım diye Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bu ne demek oluyor? Mesih bizi kurtardı ki tekrar günaha köle olmayalım. Tekrar köle pazarında üzerimize fiyat etiketi yapıştırılmasın diye. O bedelimizi ödedi ve artık satılık değiliz. Biz artık ona aitiz. Ne kadar harika değil mi? Artık Mesih'e ait olan satılık değildir. Kimse onu onun elinden alamaz. Üçüncü Grekçe sözcük ise apolotrosis diye bilinir. İşte Efesliler mektubunun 1. bölüm ve 7. ayetinde kullanılan sözcük budur. bir kişinin serbest bırakılması için gereken fidyeyi ödemek. Luka 21-28 de aynı anlamı taşır. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Kurtuluş gerçekten harika bir sözcüktür. Sadece pazara gidip bir şeyin bedelini ödeyebilmek değil, yalnızca pazara gidip bir şeyin bedelini ödeyip o eşyayı tekrar satılmamak üzere kendi malın yapmak değil, aynı zamanda gerekli fidyeyi, kurtulmalığı ödeyip birini serbest bırakmaktır. İşte bu ayette kullanılan kurtuluş sözcüğünün tam anlamı bu son açıklamadır. İnsan günaha köle olarak satılmıştır ve günahın kölesidir. Bunu fazla araştırmaya gerek yok. İnsan şöyle bir çevresine baksın, insanın günaha köle olduğu hemen açıkça görülebilir. İnsan çürük bir karaktere sahiptir. Günahlıdır ve günah işlemekten başka bir şey yapmasını bilmez. Günahın kölesidir. Mesih insanın özgürlüğünü kazanması için gereken fidyeyi bedeli ödemek için yeryüzüne geldi. İşte Rab ise, bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz dediğinde bu kavramı dile getirmişti. Bu kurtarış, günaha kölelikten bizi satın alışı onun kanı aracılığıyla oldu. Ödediği bedel aslında buydu, kendi kanı, kendi canı. Petrus diyor ki, biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. Mesih'in kanı kardeşim, gümüş ve altından daha değerlidir. Şunu düşünelim, kurtarıcı kanı başka nerede bulabiliriz? Günahsız insanı nerede bulabiliriz ki bizim için kurban olabilsin? Tabii ki değerli olacaktır. Herhangi bir şey bolca ve kolayca bulunamazsa onun değeri artar. Ekonomi bile buna bağlıdır. İsa Mesih'in kanı o kadar değerlidir ki o kanın bir damlası bile yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak olan her günahlıyı kurtarabilir. Yeter ki o günahlı güvenini Rab'be bağlasın ve Mesih'e iman etsin. Onun kanı aracılığıyla kurtuluyoruz. Bizi neden bu şekilde kurtarmaya karar verdi? Çünkü kutsal yasaya göre hemen her şey kanla temiz kılınır ve kan dökülmeden bağışlama olamaz. Bu ayette eski antlaşmaya özgü bir prensip var. Ama Adem'den başlayarak tüm insanlık için geçerlidir. Şimdi ergeçlerin ve buzağların kanıyla kurtulmadık. Çünkü bunlar zaten bizi kurtaramaz ama Mesih'in değerli kanıyla kurtulduk. Günahların bağışlanması, bağışlama, adalet, doğruluk ve kutsallığı saf dışı ederek duygularıyla hareket eden ve çocuklarını şımartan bir Tanrı'nın işi değildir. Yani bağış duygularıyla harekete geçip adalet pahasına birinin günahlarını bağışlayan ilahi bir kişinin cömertliği olarak görülemez. Gerçek bağış günahın karşılığı olan cezanın verilmesini talep eder ve aslında bu prensibe dayanır. Başka türlü göksel bağış olamaz. Mesih'in ölümü, onun çarmıh üzerinde akıttığı kan, her bağışın temelini oluşturur. Bu kan akıtılmasaydı asla bağış olamazdı. İnsanların birbirlerini bağışlamaları ile Tanrı'nın bağışı arasında kesin bir ayrım yapmalıyız. Bunlar aynı değildir. İnsanın bağışlaması hemen hemen her zaman bir cezanın gerekli olduğunu öngörür ama cezanın verilmesini öngörmez. Birisi bana karşı bir şey yapmışsa ben onu unuturum. O kadar. Olay unutulur. Tanrısal bağış böyle değildir. Tanrı kutsaldır, doğrudur. Bu nedenle tanrısal bağış gereken cezanın verilmesi gerektiği prensibine göre yapılır. Bir kötülük yapılmışsa ceza verilmeli, bedel ödenmelidir. Tanrısal bağış ancak ceza verildikten sonra devreye girebilir. Bu alanda bu çağın hukuki sistemi bile aksamaya başlamıştır. Çünkü işlenen suça karşılık gereken ceza verilmiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı hukuk bile suistimal ediliyor. Yasasızlık başını alıp gitmiş. Susurluk gibi nice olaylar cereyan etmiş, gazetelere, manşetlere yansımadığı için hasır altı edilmiştir. Devletin hukuki sistemiyle mafya arasında ne bağlantı olabilir ki? Bütün bunların temelinde insani bağış ile tanrısal bağış arasındaki farkın gözetilmemesi yatmaktadır. Unutmayalım ki her devletin hukuki sistemi Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu 10 buyruğa dayanır. Adalet sistemi çalkantılı sularda adaletsizliğin dev dalgalarıyla boğuşmakta. Neden? Çünkü gereken ceza adaletli bir şekilde verilmiyor. Torpil olsun ya da gözdağı verme olsun fark etmez. Bir suçlunun ceza çekmesi gerekirken onun suçuna göz yummak adaleti suistimal etmektir. Yasanın doğru şekilde uygulanması gerekir. Bunun uygulanması için gereken ceza verilmelidir. Bir konuşmamızda bir yargıcın şu ifadede bulunduğunu hatırlıyorum. Tanrı bağışlayabilirse ben de bağışlayabilirim. Ancak yargıç arkadaş önemli bir şeyi unutuyor. Tanrı önce cezayı verdi, ondan sonra bağışladı. Yargı kürsüsünde oturup yargı veren hakim, bir kişiyi bağışlamadan önce onun işlediği suçun gerektirdiği cezayı kendisi ödemeye hazır mı? Her kim olursa olsun, adaletin gerektirdiğini yerine getirmiyorsa gereken cezayı çekmelidir. Doğru olan Tanrı ancak ceza verildikten sonra işlenen suçu bağışlar. O zaman sorabiliriz, ceza ne zaman verildi? Yaklaşık 2000 yıl önce Mesih o kusursuz ve değerli kanını çarmıh üzerinde döktüğü zaman. Evet, biliyorum o kadar hoş bir olay değil. Güzellik yargı değerlerimize ters gelir. Uygarlığın doruğuna eriştiğini sanan insanın incelmiş karakterini rencide eder. Tabii ki eder. Bu kadarı olmaz ki der. Benim günahım o kadar kötü mü ki birisi bu şekilde ölsün? İnsan kendini akıllı görür, uygarlaşmış, ince sanatları benimsemiş. Bu kadar kaba bir şey olabilir mi? Kurbandan, kandan söz edilmesin. İğrenç bir şey kardeşim. Biz kaybolmuş cehennemi boylamayı hak etmiş günahkarlarız. Ve günahımızın cezası verilmeden Tanrı bizi bağışlayamaz. Bu nedenle Tanrı sözünde bağışlamayı Mesih'in kanı ile aynı yerde buluruz. Bağışlanma Mesih'in kanıyla mümkündür. Onun kanı o kadar değerlidir. Daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim. Sen Tanrı'ya bir hiç olarak gelirsen o seni sayılır bir kişi yapacaktır. O senin günahlarını bağışlayabilir çünkü günahlarının cezasını o ödedi. Senin ve benim günahlarım ancak bu yolda bağışlanabilir. Başka hiçbir yol yoktur. Rabbisi öğrencilerine şöyle dedi. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak tüm uluslara onun adıyla duyurulacak. Aynı şeyi Pavlus Kolose'deki kiliseye yazdı. Onda, yani İsa'da, kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Pavlus Şam yolunda İsa ile karşılaştığı zaman İsa onu görevlendirip Yahudi olmayan uluslara gönderdi. Ne dedi ona biliyor musunuz? Seni kendi halkının ve diğer ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum, öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Mesih'in çarmıh üzerinde döktüğü kan ve onun ölümü bağışlanmanın temelini oluşturur. Bu olmadan hiçbir şey olamaz. Suçun cezası ödenmeden Tanrı asla bağışlayamaz. Grekçe'de günah için kullanılan sözcük paraptoma'dır. Bu söz suç ya da yol kenarına düşmek, birini gücendirmek, arası açılmak anlamına geliyor. Romalılar 5:15'te Paulus ilk insanın günahını bu şekilde belirtir. Ama Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçoklar öldüyse Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. Bu ayette kullandığı suç sözcüğünü, yani paraptoma sözcüğünü yine Romalılar mektubunda şöyle kullandı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Burada suçtan söz edilir. Ama tek bir suç değildir söz konusu olan. Bu suç insanlığın tüm suçlarını içine alır. İmam babalarından Augustine şöyle dedi bir keresinde. Mesih kiliseyi kötü durumda satın aldı ki onu güzelleştirebilsin. onu kendi kanı pahasına satın aldı ve günahlarımızın cezasını ödedi. Kayrasının zenginliğine göre. Bu ilginç bir ifadedir dostum. Kayrasının ya da lütfunun zenginliğinden ötürü demiyor. Kayrasının zenginliğine göre diyor. Bir fark var mı? Evet vardır. Aradaki bu farkı okuduğum bir olayla anlatayım. John adında birisi golf oynarken onun araç gereçlerini taşıyan kişiye her keresinde birkaç kuruş verirdi. Bu adam bir milyonerdi, hem de eski günlerin milyonerleri gerçekten milyonerdiler. Bir milyonerin bütün gün eşyalarını taşıyan bir kişiye birkaç kuruş bahşiş vermesi şaşırtıcıdır. Adam zenginliğinden birkaç kuruş verdi. Zenginliğine göre verseydi eminim ki birkaç bin dolar vermesi gerekecekti. O zaman yardımcısı bayağı köşeye dönmüş olacaktı. Kutsal Söz diyor ki, Tanrı bizi lütfunun zenginliğine göre kurtardı. Biliyoruz Tanrı'nın kayrası boldur, inayeti boldur. İnayeti gelince Tanrı çok zengindir. Bize bu inayetinden verirken inayetinin zenginliğine göre verir. Her ne kadar verse de yine de herkese yeter ve artar bile. Nerede olursan ol dostum, Tanrı'nın inayeti sana ulaşabilir. İster Türkiye'de ol, ister Kuzey Kutbu'nda. Tanrı'nın inayeti belli bir coğrafi bölge içine sınırlanamaz. Türkiye'nin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde misin? Sana da ulaşır. Yurt dışında mısın? Sana da ulaşır dostum. Herkese yeter. Şimdi Tanrı oğlunun kilisesi için yapmakta olduğu işten söz ediyoruz. Yaptığı üç yönlüdür. 1- Mesih bizi kanı aracılığıyla kurtardı. 2- İsteminin gizini bize açıkladı. 3- Bizi zengin bir miras ile ödüllendirdi. Kurtarış konusunda gerekçe sözcüklere baktık ve gördük ki bizim günahlarımızın cezasını ödemiş olan Mesih'in kanıdır. Bağış bulabiliriz çünkü o cezanın gerektirdiği bedeli ödedi. Biliyoruz ki bizim köle olarak satılığa çıkarıldığımız köle pazarına giden Rabbimiz orada bizim bedelimizi verdi ve bizi satın aldı. Tümüyle satın aldı. O bizi tekrar başka bir efendiye satmak için satın almadı. Kendine ait olalım diye satın aldı. Onunla kişisel bir bağlantı kuralım diye satın aldı. Aynı zamanda gördük ki bizi özgür etmek için satın aldı. O zaman birisi sorabilir. Benim bu işte hiçbir payım yok mu? Ben kendimi İsa'ya vermedim mi? Evet kardeşim, yaşamını İsa'ya teslim ettin ama senin bu kurtuluş işinde hiçbir payın yoktur. Sen sadece sana sunulan kurtuluşa evet diyorsun. Kurtuluş için 7. ayette kullanılan apolutrosis sözcüğü zaten bize açıklıyor ki Tanrı hiçbir zaman senin Tanrı için ne yaptığını sormuyor. Tanrı'nın lütfu o kadar şahane bir şeydir ki her şeyi o yapar. Tanrı seni kendi inayeti sayesinde kurtardığı zaman ona borçlu kalamazsın. Borçlu olmanı isteseydi o borcu zaten ödeyemezdin. O senin ona borçlu olman için seni satın almadı. Tersine seni özgür etmek için satın aldı. Birisi sorabilir. Ama bizim ona hizmet etmemiz gerekmez mi? Evet, ona hizmet etmeliyiz. Ama bu hizmet yepyeni bir esasa dayanır. Yepyeni bir ilişkiye dayanır. Ona borçlu olduğumuzdan dolayı değil, onu sevdiğimizden dolayı. İsa Mesih şöyle dedi. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Sizin için çarmıhta öleceğimden dolayı buyruklarımı yerine getirin demedi. Beni seviyorsanız dedi. Bugün dostum sen onu seviyorsan senin ona hizmet etmen ister. Onu sevmiyorsan ona hizmet etme işini unut. Bugünlerde Mesih'e tam bağlılıktan bol bol söz edilir. Dostum bizim ona verebileceğimiz çok az şeyimiz vardır. Tek yapabileceğimiz şey ona sevgimizle yaklaşmaktır. Hizmetimiz o zaman bambaşka bir esasa dayanacaktır. Biz onu sevebiliriz çünkü önce o bizi sevdi. Şimdi size söyleyeceğim öyküyü yıllarca önce duymuştum ve bu gibi öyküleri bugün anlatmak biraz sakıncalı olur. Ama yine de anlatacağım çünkü muazzam bir gerçeğe ışık tutar. Kölelik günlerinde satılmak üzere köle pazarına konulan güzel bir kız varmış. Çok zalim bir köle sahibi, hayvani bir adam onu satın almak için açık arttırmaya katılmış. Adam her keresinde parayı arttırınca kızın yüzü kasılır ve yüzünde bir korku ifadesi beliriyormuş. Oradaki kölelere nazik davranan bir çiftlik sahibi de oradaymış ve o da açık artırmaya katılmış. Diğer adamdan daha çok para vererek kızı satın almış. Parayı ödemiş ve yürüyüp gitmeye başlamış. Kız onu izlemiş ama adam ona dönüp, "Yanlış anladın kızım. Seni bir köleye ihtiyacım olduğu için satın almadım. Seni özgür kılmak için satın aldım," demiş. Kız şaşkınlıktan orada kala kalmış. Sonra birden dizleri üzerine çöküp, "Öyleyse ben de hayatım boyunca size hizmet edeceğim," demiş. Bu öykü Rab İsa'nın bizim kendisine hangi temele göre hizmet etmemizi istediğini göstermektedir. İsa sizi sevdi. Sizin için gereken bedeli ödedi. Günahların bağışlanmasına sahip olabilirsiniz diye kendisini verdi ve kanını akıttı. Ona gelmeye ve onu kurtarıcınız olarak kabul etmeye razıysanız bunların hepsi sizindir. Şimdi birisi çıkıp da "ama ben onu sevmiyorum" derse ne olacak? O zaman Rab sizden kendisine hizmet etmenizi istemiyor dostum. Ama eğer onu seviyorsanız o zaman kendisine hizmet etmenizi istiyor. İş bundan ibarettir. Kurtuluşunuzun, bağışlanmanızın, onun lütfunun zenginliklerine göre olduğunu hiçbir zaman unutmayın.